Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Nasr Suresinin 1-3. Ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Ferverdin 1400 Hicri Kameri 22 Şaban 1442 ve Miladi 5 Nisan 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Metin Tanrıkulu ile HDP yönelik tepkilerin artması üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, enerji hatları, ekonomi ve siyaset, Zerre Fırkatayını İran uzmanların iradelerinin simgesi ve kalıcı tıradlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Doğu Azerbaycan'da İsrail casusu tutuklandı. İslami Şura Meclisi dünyanın büyük ekonomileriyle münasebetlerin gelişmesini desteklediği belirtildi. General Hatemi İran'ın dayatma savaşında Mayı'nın en büyük kurbanı olduğunu belirtti. Ulyanov, Viyana toplantısı nükleer anlaşma için dönüm noktası olabilir dedi. Ve Türkiye İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26.649 kişiye adli idari işlem uyguladı. Şimdi haberler.
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde İsrail adına casusluk yapan bir kişiyle birlikte farklı ülkelerin güvenlik servisleriyle bağlantılı birkaç casusun tutuklandığı belirtildi. İran'ın Doğu Azerbaycan İstihbarat Genel Müdürü Kudret Diyaleme bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada eyalette İsrail için casusluk yapan bir kişiyle birlikte farklı ülkelerin güvenlik servisleriyle bağlantılı birkaç casusun tutuklandığını açıkladı. Diyaleme, İsrail İstihbarat Servisi etnik itiraflar çıkarmayı düşünüyor ve onların bazı komşu ülkelerdeki varlığı İran için tehdit sayılıyor. Biz onların faaliyetlerini yakından takip ediyoruz dedi. Yetkili ayrıca organizeli dolandırıcılık çetesinin 19 üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Abul Fazlı Amuyi, meclisin İran'ın dünyanın büyük ekonomileriyle ilişkilerin gelişmesini desteklediğini belirtti. Sözcü Amuyi, Çin başta olmak üzere dünyanın büyük ekonomileriyle İran'ın münasebetlerinin güçlenmesini meclis olarak desteklediklerini ifade ederek, İran-Çin kapsamlı stratejik belgesinin gelecek 25 senede iki ülkenin işbirliği alanlarının belirlenmesi için bir yol haritası olduğunu vurguladı. Amui bu belgenin meclise gönderileceği ve hukukçulardan oluşan ekip tarafından inceleneceğini, hukuki bağlılıkları olmadığından anayasanın 77 ilkesi kapsamına girmediğini kaydetti. Amui meclisin değerlendirmelerine göre bu belgenin meclisin onayına ihtiyaç olmadığını, denetim araçlarıyla bu belge ve uygulanmasını ancak meclis denetleyeceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Zarif Taşkent ziyareti başladı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Taşkent İslam Medeniyet Merkezi'nin inşasının hem İslami inançlara olan güveni artırdığını, hem de aşırıcılıkla mücadele etme ve İslam'ın şiddet içeren algılarından kendini uzaklaştırmaya dönük olduğunu söyledi. Resmi ziyarette bulunmak üzere Orta Asya turunun ilk ayağında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Zarif, İslam Medeniyet Merkezi'ni gezdi. Zarif burada yaptığı açıklamada Özbekistan Devlet Başkanı'nın bu merkezi inşa ettirmesinin gençlerin Özbeklerin tarihini ve değerlerini tanımasına ve onların İslami inançlara olan güvenlerini artırmasına yol açmakla birlikte aşırıcılıkla mücadele ve İslam'ın şiddet içeren algılarından uzaklaşma yolunda bir adım olduğunu ifade etti. Bu ziyarette merkezin yöneticisi Şah Azim Munevverov da yaptığı açıklamada merkezle ilgili ayrıntılı bilgiler vererek merkezin İslami eserlerin korunması ve yaygınlaştırılması için kurulduğunu ve dünyanın her yerinden İslam alimleri için bir merkez olarak işlev yaptığını belirtti. İslam Medeniyet Merkezi ayrıca zengin bir İslami eserler kütüphanesine sahiptir. Zarif, Orta Asya'da ikili ve bölgesel işbirliği ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün sabah saatlerinde Özbekistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov'la görüştükten sonra bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Zarif, Özbek Bakan Kamilov'la ikili siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri geliştirme yolunu masaya yatırdıklarını, ayrıca başta Afganistan barış süreci olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldıklarını belirtti. İki ülke arasında işbirliğinin gelişmesini temenni eden Dışişleri Bakanı Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Özbekistan'ın uluslararası piyasalara açılmak üzere transit yolu olabileceğini vurguladı. Zarif ayrıca İran ve Özbekistan arasında çeşitli alanlarda işbirliği zemini bulunduğunu, İki ülke arasındaki derin ortak tarihin iki milletin dostluğunu daha da geliştirebileceğini kaydetti. Zarif, 8 Nisan'a kadar sürecek olan bölgesel turda Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek. İran'la medeni, tarihi ve kültürel ortaklıkları olan Orta Asya ile ilişkileri geliştirmek her zaman İran'ın en önemli önceliklerinden biri olmuştur. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Uluslararası Mayın Bilinçlendirme ve Mayın Çalışmalarına Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İran'ın dayatma savaşı sırasında mayının en büyük kurbanı haline geldiğini bildirdi. General Emir Hatemi mesajında, Irak Baas rejimiyle 8 yıl süren dayatma savaşı sırasında İran topraklarının yaklaşık 42 bin kilometre karelik alanında insan haklarını savunduğunu iddia eden ülkelerin yapımı olan 20 milyon türlü patlayıcı ve mayının ekildiğini ve İran'ın bu uğursuz olayın en büyük kurbanı haline dönüştüğünü kaydetti. Savunma Bakanı, savaş yıllarından sonra savaş sırasında Irak yönetimini türlü mayın tedarik yapan ülkelerin İran'a mayın temizleme çalışmaları konusunda yardımda bulunmaktan kaçındığını ve kendi teknolojilerini barış yanlısı İran milletine vermediğini hatırlattı. Hatemi mesajında şiddet, savaş ve tehdidin insani ilişkilerden uzaklaşmasını ve sevgi, duygudaşlık ve ünsiyetin onun yerini almasını temenni etti.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşma ortak komisyonu gündemini karşı tarafların kendi yükümlülüklerinin uygulanmasının teşkil ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade İran-Çin belgesine ilişkin olarak İran ve Çin arasında imzalanan belge herhangi bir anlaşma, sayı ve rakam içermemekle birlikte her iki tarafa münhasır haklar ve yükümlülükler vermiyor. Bazı yabancı birliklerin İran'da konuşlandırılacağı yönündeki söylentiler tamamen reddediliyor dedi. Nükleer anlaşmayı adım adım canlandırma önerisine değinen Hatipzade, herhangi bir adım planı gündemde değildir ve böyle bir plan kabul etmedik ifadesini kullandı. Hatipzade bu konuya ilişkin olarak nükleer anlaşmayı yardımcı olabilecek şey Trump döneminde bugüne kadar farklı başlıklar altında uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması ve İran'ın bunu doğrulamasıdır. İran'ın bu konudaki tutumu ise Cuma günü yapılan nükleer toplantısında gündeme getirildi şeklinde konuştu. Amerika'nın geçmişte yaptığı hatalarını düzelttiği takdirde İran'ın bunu olumlu karşılayacağını belirten Hatipzade, yarın Viyana'da İran ve anlaşmada kalan diğer taraflar arasında görüşmeler yapılacak ve Amerika ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak açıklamasında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın İran nükleer anlaşması ile ilgili iddialarına tepki gösteren Hatipzade, Fransa'dan beklentimiz yapıcı bir yönde hareket etmesi ve anlaşma kapsamındaki taahhütlerine yerine getirmesidir ifadesini kullandı. Avrupa'nın Amerika ile birlikte taahhütlerine yerine getirmediğine dili getiren Hatipzade, Avrupalı taraflara Dışişleri Bakanı Zarif'in de Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesinde belirttiği gibi kolay bir yol izlemelerini tavsiye ediyoruz. İran'ın onların eylemlerine karşı tutumu net olacaktır diye konuştu. Güney Kore Başbakanı'nın Tahran ziyareti hakkında ise sözcü, bu ziyareti sıcak karşıladıklarını ve ziyaretin teknik detaylarının belirlenmesine ilişkin meselelerin tamamlanmak üzere olduğunu kesinleşince bunu duyuracaklarını vurguladı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Viyana temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana'da bu hafta düzenlenecek nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının anlaşma ile ilgili bir dönüm noktası olmasını temenni etti. Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Viyana'da düzenlenecek nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının kaldırılış sürecinin başlangıcı olması temennisinde bulundu. Daha önce de Ulyanov, Sputnik Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tek taraflı yaptırımlarını eleştirerek Viyana'da düzenlenen nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısında İran ile Amerika temsilcileri arasında doğrudan hiçbir müzakerenin yapılmayacağını söylemişti. Bu hafta Salı gününde İran ile nükleer anlaşmanın diğer taraflarının katılımıyla Viyana'da ortak komisyon toplantısı gerçekleşecek.
Bangladeş ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen D8 gençlik toplantısında konuşan İran Spor ve Gençlik Bakanı Mesut Sultanifer, Tahran'ın D8 üyesi ülkelerin seçkin gençlerinin toplantısına ev sahipliği yapmayı hazır olduğunu kaydetti. İran Spor ve Gençlik Bakanı D8 Gençlik Toplantısında yaptığı konuşmada bu grubun seçkin gençlerinin yaratıcılık faaliyetleriyle daha iyi bir dünya yapma kabiliyetine vurgu yaptı. Sultanifer yıllardır en kalleş ve en ağır yaptırımlara maruz kalan İran milletinin ilerleme zirvelerine doğru hareketinin durmadığını işaretle bugün İran'ın sanayi, tıp mühendislik, nükleer teknoloji, nanoteknoloji ve modern bilim ve teknolojilerde kayda değer ölçüde ilerleme kaydettiğini, bu olayların ise İranlı gençlerin ciddiyet, çaba ve gayreti sonucu elde edildiğini ifade etti. Spor ve Gençlik Bakanı ayrıca İran'a muhtelif alanlarda kendi başarılı deneyimlerini D8 üyeleri ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Üst Düzey Müsteşarı Ali Asker Haci, Tahran'ın Yemen barış müzakereler sürecinde ilerleme kaydedilmesini desteklediğini belirtti. Ali Asker Haci, Yemen krizinin çözümüne ilişkin istişarelerin devamında Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin baş müzakerecisi Muhammed Abdüsselam ile telefonda görüştü. Görüşmede taraflar Yemen'de barış sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldılar. Haci, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin Yemen'de barış müzakere sürecinin ilerlemesi hakkındaki çabalarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek Yemen milletinin kahramanca direnişinin zalimce yaptırımların kaldırılması ve adil ve kalıcı barışın sağlanmasıyla sonuçlanmasını temenni etti. Abdüsselam da görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'ne yardımlarından dolayı teşekkür ederek barış müzakerelerine ilişkin son gelişmeler hakkında bazı konuları dile getirdi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadaldari, koronavirüs salgını ile ilgili son verileri paylaşırken, son 24 saat zarfında 172 vatandaşın da koronadan yaşamını yitirdiğini esefle duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadaldari, koronavirüs salgını ile ilgili son verileri paylaştı. Lare açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13.890 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lare böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63.332'ye, vaka sayısının 1.945.964'e çıktığını duyurdu. Virüsü yakalanan hastalardan 4.095'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lare, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.658.978'e ulaştığı bilgisini verdi.
Dünya Sağlık Örgütü, Amerika'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 600 bine yaklaştığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerika'da koronavirüse yakalanların sayısı 31.420.331 kişiye ve koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 568.777 kişiye ve koronadan iyileşen hasta sayısı 23.946.703 kişiye yükseldi. Kaliforniya, Texas, Florida, New York eyaletleri korona vaka sayıları açısından Amerikan eyaletleri arasında ilk sıralarda yer almakta.
Türkiye İçişleri Bakanlığı 29 Mart 5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26.649 kişiyi adlı ya da idari işlem uygulandığını duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı 29 Mart 5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma hakkı kısıtlaması ihlallerine yönelik ceza işlemleri hakkında açıklamalar bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde. COVID-19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayırarak tedbirler ve bu seviyede de gruplarına göre belirlenmiştir. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları 21.05 saatleri arasında devam etmektedir. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda ise yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması hafta içinde olduğu gibi 21.05 saatleri arasında, yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise hafta sonu çıkma sokağa çıkma kısıtlaması Cuma 21 Cumartesi 05 saatleri arasında Cumartesi günü saat 21'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi sabah 05'te bitecek şeklinde.
Türkiye'de İYİ Parti'nin Selahattin Demirtaş'ın önerisine yönelik olumsuz bakışı sürüyor, ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İYİ Parti eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak olarak Demokrasi İttifakı'nın ilan edilebileceğine yönelik önerisine soğuk bakıyor. Partinin HDP ile yakınlaşmasının tabandan ve taban siyasetinden uzaklaşması anlamına gelebileceği belirtilirken, bu ittifakın Millet İttifakı'nı da baltalayabileceği ve ittifakın en önemli gayesi olan güçlendirilmiş parlamenter sistemi boşa çıkaracağı ifade ediliyor. Demirtaş'ın muhalefete yönelik Demokrasi İttifakı önerisi siyasetin de ivmesini yeniden ittifaklara çevirmesine neden oldu. Millet İttifakı kapsamında CHP'nin HDP ile yakınlaştığı ve partinin de buna destek verdiği şeklinde iktidar kanadından İYİ Parti'ye yönetilen eleştirilerin partiye hayli zarar verdiğine dikkat çekiliyor. İktidarın İYİ Parti'nin HDP ile yol yürüyebileceğine yönelik kamuoyunda algı oluşturmak niyetinde olduğu ifade ediliyor. İYİ Parti cephesi özellikle salgınla birlikte artan ekonomik sorunlar ve siyasette artık Cumhur İttifakı'nın yol belirleyecek noktadan uzak olmasından hareketle partinin yükseliş ivmesinde olduğuna işaret ediyor. Partinin baraj sorununun olmadığına dikkat çekilirken, eğer CHP Millet İttifakı'nı genişletmek amaçlı HDP'ye bir yakınlık gösterirse İYİ Parti yoluna yalnız devam eder. Mecliste parti grubu olarak muhalefette kalmayı yerler görüşü dile getiriliyor. İyi Parti kanadı eğer siyasette üçüncü bir ittifak söz konusu olacaksa bunun HDP ile değil diğer partilerle olabileceğine de dikkat çekiliyor. CHP'nin HDP ile ve sol siyasetle yakınlaşması durumunda İyi Parti'nin de Demokrat Parti, Saadet Partisi, Muharrem İnce'nin kuracağı Yeni Parti ve Mustafa Sarıgül'ün partisiyle başka bir ittifaka yönünü çevirebileceği konuşuluyor. İyi Parti'nin bir partiyle ittifaka gidebilmesi için Cumhuriyet değerlerinde uzlaşmanın şart olduğunun da altı çiziliyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili yayınlanan bildiri nedeniyle gözaltına alınan emekli amiraller Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emekli amirallerin ifadelerinin yarından itibaren alınması bekleniyor. Haklarında gözaltı kararı verilen emekli amiraller Ergün Mengi, Atilla Kezek, Ankara'da Alaaddin Sevim, Ramazan Cem, Gürdeniz, Nadir Hakan, Araydın, Bülent Olcay, Kadir Sadıç ve Türker Ertürk, İstanbul'da ise Tuğday Erday ve Ali Sadi Ünsal ise Kocaeli'de bu sabah gözaltına alınmıştır.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli amirallerin Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildirisini eleştirdi. Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmede konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklisi muvazzafı gazileri ve şehitalleri ile büyük bir aile olduğunu ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı, İkinci Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. Ürdün'de ülkelerin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınması ile bazı olaylar yaşanmıştı.
Ermenistan muhalefeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşeceği 7 Nisan'da sokağa çıkma çağrısı yaptı.
Ve Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Suudi Arabistan'da tutuklanan onlarca Filistinlinin serbest bırakılmasını isteyerek bu tutuklamaların sadece Siyonist rejimin lehine olduğunu belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Dışişleri Bakanı Zarif'in 4 Orta Asya ülkesine ziyareti etrafında. Asya ülkeleriyle çok yönlü ilişkilerin geliştirmesi İran'ın bölgesel ilişkilerinin önceliklerinden biri olarak her zaman gündemde olmuştur. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, dün Orta Asya bölgesi 4 ülkesini ziyaretinin ilk durağı Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Zarif, Özbekistan'ın ardından Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'a giderek üst düzey yetkililerle görüşecek. Bu ziyaretle ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirmesi ve bölgesel taammülleri pekiştirme hedefi gerçekleşecek. Hali hazırda İran ve Orta Asya coğrafyasında olan ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin genişlemesi için çok uygun ortam bulunuyor. Bu yüzden söz konusu olanakları ticaretin güçlendirilmesi ve yatırım alanlarının genişletilmesi için kullanmak gerekir. Orta Asya ülkelerinin İran'ın okyanusa açılan Çağbahar Limanı'nın stratejik konumu başta olmak üzere sahip olduğu ticaret ve ekonomik potansiyelinden en iyi şekilde yararlanma talepleri göz önünde bulundurularak bu işbirliği önemini çok taraflı stratejik ilişkileri güçlendirmedeki etkinliği açısından değerlendirmek gerekir. Bölge coğrafyasında Orta Asya ülkeleri ve Kafkasya bölgesi hükümetlerin serbest sulara ulaşma imkanları büyük önem taşıyor. Bu da İran yollarını kullanmakla mümkün olabilir. Bu bağlamda ortak demir yolu inşaatında İran, Kazakistan, Türkmenistan, Çin işbirliğine değinilebilir. Zira raylı sistemde müstesna bir fırsat yaratılmıştır.
Bu ilişkiler ve işbirliklerin önemini artıran ise uzun vadeli ekonomik hedeflerdir ki Asya'nın kalbinde dikkate alınmıştır. İran jeostratejik, jeoekonomik ve jeopolitik meziyetlerine sahip ender ülkelerden biridir. Nitekim bunu esasen birçok uzmana göre İran'ın Asya ülkeleri ile anlaşmaları ikili ve çok taraflı ilişkilere mantıklı bir karardır. Orta Asya bölgesi tarih boyunca halklar arasında bağ kurmak, Avrupa, Batı Asya, Güney Asya ve Doğu Asya arasında ürün ticareti ve taşımacılığı konusunda ise bir koridor gibi davranmıştır. Ve günümüzde ise İran bu koridoru kendi ekonomisini canlandırmak için kullanma fırsatına sahiptir. Bölge meseleleri uzmanı Hüseyin Askeryan'a göre Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan oluşan 4 Asya ülkesini ziyaret turu birkaç açıdan ele almak gerekiyor. Bir açıdan bu ziyaret özellikle İran ve Çin arasında 25 yıllık kapsamlı işbirliği programı nedeniyle Orta Asya bölgesinde Bir Kuşak Bir Yol projesi çerçevesinde Çin ile gelecekteki işbirliği için alanlar bulmak ve bölge ile ekonomik işbirlikleri seviyesine yükseltmek için zemin oluşturma politikası ile uyumludur. Bu açıdan ekonomik işbirlikleri Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in söz konusu 4 Orta Asya ülkelerine ziyaretindeki gündem konu olacağı da tahmin ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı İran Dışişleri Bakanı'nın ziyareti iki sebepten dolayı stratejik öneme sahiptir. Birincisi çok taraflı ilişkiler kurmak için tüm fırsatları akıllıca kullanma ihtiyacına dikkat etmektir. Bölgesel kapasitelerin dengeli kullanılması ve siyasi ve ekonomik ilişkilerde akılcı seçimlerin yapılması tek yanlılıktan doğan zararları engelleme yollarından biri olabilir. İkincisi bu ziyaretlerdeki anlaşmaların İran'ın siyasi manevra kabiliyetini artırmakla bölgesel alanda ülkeler ile ilişkilerde ekonomik payının artırmasında etkili olmasıdır. Söz konusu iki akımın mantıklı sonucu siyasi ve ekonomik tehditlere karşı kapasitelerin artırması ve dış ilişkilerde uzun vadeli stratejik çıkarların konulmasıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Bakü ve Ankara'dan yeni bir askeri tatbikat programı etrafında. Bir süre önce gerçekleşen ortak askeri tatbikata rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye bir başka askeri tatbikat daha yapmayı planlıyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bazı haber çevreleri, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinin Türkiye'nin güney kentlerinden Isparta'da terörizm ile mücadele eğitim merkezinde tatbikat düzenleyeceklerini duyurdular. Tatbikata katılacak olan güç sayısı veya tarihi hakkında herhangi bir bilgi şimdiye kadar verilmedi. Hiç şüphesiz iki ülke arasında ortak askeri tatbikatların yapılması, Ermenistan'ı daha fazla kışkırtmak için daha fazla ortam oluştururken, aynı zamanda tatbikatların olumsuz yükünü daha da ortaya çıkartıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye arasında bir başka askeri tatbikatta hazırlıklar iki ülkenin son 3 ayda birkaç tatbikat ve sözde askeri alıştırmalar gerçekleştirdikleri bir ortamda yapılıyor. Aslında söz konusu askeri tatbikatların peyderpey gerçekleşmesi, Erivan ve Bakü arasındaki sorunları azaltmazken, üstelik karşılıklı tehditlerin yaşanması için ortamı daha da güçlendirdi. Bu bağlamda Raminfo sitesinin yorumcusu Sonuca Haçartulyan, Erivan basından Hayastani Hampretuiton şöyle diyor. Aslında Gyomeli'de Rusya askeri üsleri ve Ermenistan sınırlarına yakın Türkiye'nin güney kentlerinde askeri okullarda yapılan askeri tatbikatların gerçekten aydın hedeflerinin olmadığına dair açık mesajları olmadığı bir gerçektir. Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Küresel Ekonomi Enstitüsü üst düzey uzmanı Alexander Kirilov'a göre Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki tatbikatın hedefinde Ermenistan var. Fakat bu tatbikatın hedefleri bununla da sınırlı değil.
Tabii ki bu bağlamda Kafkasya bölgesinde hasım taraflarından her biri askeri tatbikata giriştiğinde karşı tarafta askeri hazırlığını göstermek için benzer bir tatbikata giriştiği gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın sadece Şubat ayındaki askeri tatbikatına değinebiliriz. Mevcut şartlarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri güç bakımından savaş kabiliyetine sahip olmak ve yetenekli bir askeri güç açısından çok iyi bir seviyede olduğu söylenebilir. Hiç şüphesiz bu ülkenin askeri güçlerinin Türkiye ile işbirliği muhakkak Azerbaycan Cumhuriyeti askeri yetenekleri ve savaş gücünü daha da artıracaktır. Fakat Bakü ve Erivan'ın barış anlaşması imzaladıkları ve aralarındaki savaşın bittiği bir ortamda karşı tarafı kışkırtmanın hiçbir anlamı yoktur. Güney Kafkasya bölgesindeki bazı askeri gelişmeler dikkate alındığında bölgede ortak tatbikatların bölgede durumu dolaylı yollardan suistimal anlamında olduğu ve bu durumun bazı yabancı ülkeler tarafından bölge ülkeleri kışkırtmak için kullanıldığı anlaşılıyor. Başka bir ifade ile bu girişim Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki durumu suistimal etmektir ve bölge halkı düşmanlarının boş oturmadığı Güney Kafkasya ülkeleri arasında silahlanma rekabete kızıştırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Aslında üçüncü ülkeler Bakü ve Erivan'ı kışkırtarak iki tarafı silah rekabetine girerek Batı yapımı silahları satın alıp depolamaya teşvik ediyorlar. Mevcut şartlarda görünüşe göre Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti'ne silah satmak niyetindedir. Bu yüzden de ortak tatbikat sırasında kendi silahlarının yüksek randımanlı olduğunu göstererek Bakü'yü bu silahları satın almaya teşvik ediyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye arasında ortak askeri tatbikat ve araştırmalar hangi hedeflere yapılırsa yapılsın kesinlikle mevcut durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, HDP sözcüsü Ebru Günay, Anayasa Mahkemesi'nin kararını önemsemiyoruz ancak bilinmelidir ki sorun sadece dosyadaki delillerin yetersizliği veya sahte delil uydurulması, yapılan usul hataların çok ötesinde bir ülkenin geleceği söz konusudur dedi. Son günlerde Halkların Demokratik Partisi HDP ile ilgili yaşanan gelişmeler hala gündemde, kendi sıcaklığını korumakta bilindiği gibi. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyla ilgili HDP'ye karşı baskıları ve milletvekillerinin aslında durumu ile ilgili kısaca bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz. Röportajımızda gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Türkiye'nin gündeminde olan ve hala kendi sıcaklığını koruyan bu HDP'ye karşı baskıları konuşmak istiyoruz. Halkların Demokratik Partisi HDP milletvekilliği düşürüldükten sonra gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun durumu hakkında bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde ve cezaevine götürmek amacıyla Ankara'daki evinde polisler tarafından gözaltına alındığı haberini duyduk. Şimdi bu son kararı siz nasıl değerlendirirsiniz HDP ve bu partinin milletvekilleriyle ilgili efendim?
Şimdi Türkiye çok ciddi bir siyasi değişim, dönüşüm sürecinin eşiğine gelmiş durumdadır. Bunda belirleyici olan kuşkusuz Kürt toplumunun kendi özgürlük mücadelesidir. Bu Kürt toplumunun özgürlük mücadelesi Türkiye'yi gerçek demokrasinin olmazsa olmaz faktörü olduğu gibi Türkiye'yi siyasal anlamda bu değişimin eşiğine getirmiş durumdadır. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Bundan kaçınmak, bunu teşhis etmek, edebilmek mümkün değildir. Öyle bir duruma girmiş durumda. Bunun anahtar gücü tabii ki HDP'dir. Sivil toplum örgütü, sivil toplum partisi olarak ortaya çıkıp gelişen HDP, Türkiye'de yapılacak bir seçimde anahtar rolü oynama gerçekliği vardır. Esas olarak da bana göre Türkiye'de HDP'ye dönük operasyonların gelişmesi, HDP'ye dönük karalamanın gelişmesi esas neden onun kilit rol üstlenmiş olmasından dolayıdır. Bu nedenle karalama, itibarsızlaştırma, milletvekillerine dönük hele hele böylesi bir yaklaşım ile esas olarak seçmen hedeflendi. Esas olarak seçmenin HDP'den uzaklaştırılmak istenmesi sonucudur bu yaklaşımlar. HDP etrafında kitlesi dağıldığı zaman tabii ki o zaman artık demek ki amacına ulaşılmış olacak diye planlandı. Tabii bu daha önceden çok da tekrarlanan ama sonucun hep aynı olduğu, hani o deyimi ben pek hatırlatmak istemiyorum. Sonucun aynı olduğu bir kapıya doğru gidiyoruz tekrar. Bu filmi daha önceden Kürt toplumu çokça izledi. Kürt toplumunun vahşet ve baskı açısından yaşamadığı hiçbir yöntem kalmadı. Bunun sonucunda Kürt toplumu daha fazla kendine kenetlendi, özgürlüğüne kenetlendi ve artık o özgürlüğünden uzaklaştırmayı düşünmek çok farklı kelime kullanmak istemiyorum. Çok farklı bir şey olur. Bu hiç doğru olmayacak, sonucu vermeyecek bir şeydir. İşte HDP'ye dönük yaklaşımın esas nedenini burada görmek gerekiyor. Dünyanın her tarafında, halk tarafından özgürce seçilmiş olan bir insana bir saygınlık olur. Şimdi binlerce, yüz binlerce insanın oy verdiği bir insana böylesi saygısızca bir yaklaşım tabii ki doğru değildir, kabul edilmezdir. Tabii ki doğru sonucu, yani bunların beklediği sonucu da vermeyecektir. Ancak ne yapılmak isteniyor? İşte bir karalamayla, bir şeytanlaştırma dediğiniz politikayla HDP böylesi bir itibarsızlaştırma sürecine sokuldu. Ve gözlenen ise, onlara tokat gibi inen ise Nevroz'daki halkın yaklaşımı oldu. Şimdi Nevroz'da bekledikleri, işte kimse Nevroz'a gitmeyecek, herkes korkacak, herkes çekinecek, herkes yapı çekinecek, kimse gitmeyecek. Kimse gitmedi mi bu sefer? Hedefine ulaşılmış olacak diye düşünülecek. Tabii bu tersi oldu. Halk daha fazla Nevroz'a sahip çıktı ve bununla da verdiği mesaj, ben HDP'ye sahip çıkıyorum, vekillerime sahip çıkıyorum, vekillerimin karalamasını kabul etmiyorum biçiminde bir mesaj oldu. Sayın Gergerlioğlu'nun da tutuklanması yine aslında hukukça ifade edilecek bir durumu yoktur. Tamamıyla siyasi bir yaklaşımdır. Ve diğer milletvekillerine yaklaşım da yine siyasi bir yaklaşımdır. Yani muhalefetini işte akarte etme, muhalefetini etkisizleştirme, cezaevine atma yaklaşımının bir sonucu süreç tehlikelidir aslında Türkiye açısından. Ciddi bir tehlikeyi de barındırıyor.
Çünkü geçtiğimiz hafta
demokrasiden uzaklaşıyor.
Doğru. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamayı da iade etti haberi. Belki siz de duydunuz. Bu kararı siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Şimdi bu karar şu şekilde, yani halen onlar açısından bir tereddüt olduğunun da bir işareti olarak görmek gerekir. Yani halen işte tam olarak bir kararsızlık biçiminde de okumak gerekiyor. Çünkü iddianame zaten saçma bir iddianame. Baştan sona saçma bir iddianame. Yani eksikler deniliyor, öyle hafifletilerek söyleniyor ama tamamıyla saçma bir iddianame. İddianameyi ben kısmen okudum. Yani bir parti zaten görüşü, yaklaşımı farklıdır ki farklı bir parti olarak ortaya çıkıyor. Çözümler konusunda farklılığı tabii ki olacaktır, düşüncesi tabii ki olacaktır, ilişkilenmesi tabii ki farklı olacaktır. Yani bir Türkiye'de kurulmuş bir partiyi işte hükümetin partisinin onayı dışında hareket etmez diye düşünmek çok saçma bir şey olur. Yani bir parti farklı bir parti çıkıyor, ben senin gibi düşünmüyorum, ben daha doğru, daha demokratik bir çözüm perspektifim vardır. İlişkilenmelerim, ittifaklarım, hatta işte eş başkanlık sistemi, yani eş başkanlık sistemi daha yeni Türkiye gündemine bu şekilde girdi HDP sayesinde. Kadınların da mutlak anlamda yönetime katılmasını gören bir şekil yani. Şimdi bu daha önce Türkiye'de yoktu. Daha önceden yani diğer klasik partilerin yaklaşımı kadını hor gören, kadını küçümseyen ki halen de yani. Şimdi kadına olumsuz yaklaşımın sonucu işte İstanbul Sözleşmesi deniliyor. İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme sonrasında yani onlarca kadın katledildi. Yani kadın güvenliği yok Türkiye'de. Şimdi böyle bir ortamda yani hedefe çıkıyor, kadını yönetime getiriyor. Kadın mutlaka her yerde yönetimde olacaktır diye kendi programını duyuyor, koruyor. Farklı tabii ki düşünecek. Yani farklı düşünüyor diye iktidar partisi gibi düşünmüyor diye kalkıp onu işte yok bilmem terörize etmek, şeytanlaştırmak veya suçlamalara gitmek saçmalıktır bu tek kelimeyle. Yani başka bir tarifi yoktur. Hiçbir biçimiyle kabul edilecek bir tarafı da yoktur. O anlamda yani Türkiye'de HDP hakkında açılan iddianame zaten saçma bir iddianamedir. İçeriği zaten boştur. Hani bazıları Kürt düşmanlığı biçiminde televizyonlara çıkıp habire saldırıyorlar. Yani onların mantığıyla hazırlanmış bir iddianamedir. Kaldı ki saçmalıkları zaten şurada da ortaya çıktı ki artık ölüler hakkında bilmem siyaset yasağı konulmuş. Yani onlar hakkında haberleri yok demek. Bir şey gibi, kırmızı görmüş boğa gibi kilitlenmişler. Bundan sonra hurra habire saldırı mantığıyla yapılmış bir iddianame. Yani hukuki tarafı tabii ki yoktur.
Evet. Peki. Çok teşekkür ederim Mehdi Bey, görüşlerinizi bu konuda bizimle paylaştığınız için. Size iyi çalışmalar diliyorum efendim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de HDP'ye yönelik yapılan baskılar ve bu baskıların devam etmesi konusu etrafında kısaca bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı'nın Viyana'da düzenlenecek Bercam Ortak Komisyonu'nda Amerika ile doğrudan veya dolaylı müzakereleri söz konusu olmadığını açıklaması, dünya Katoliklerinin manevi lideri Papa Francis'in uluslararası camianın Yemen krizine yönelik sessizliğini utanç verici nitelemesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran ile Çin arasında imzalanan işbirliği belgesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmayı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ile Çin tarafından imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği belgesi, Amerika yaptırımlarına karşı İran'ın ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında milli çıkarlarını güvence altına aldığını belirtti. İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği belgesinin imzalanmasının önemini açıklayan Emir Abdullahyan, belge iki ülkenin uzun vadeli stratejik işbirliğinin ufkunu belirlediğini kaydederek şöyle dedi. Bu belge milli çıkarları azami derecede temin etme çerçevesinde ve dünyanın tüm bölgeleri ve başta ekonomik güçler olmak üzere küresel büyük aktörleri gözeterek imzalandı. İran İslam Cumhuriyeti bu belgeyi dengeli dış politika çerçevesine uygulayarak belgenin takipçisi olacaktır. Emir Abdullahyan şöyle devam etti. Buna göre bizim bakışımız sırf batıya veya herhangi bir batılı ülkeye yönelik değildi, daha çok ülkenin milli çıkarlarını temin edecek çeşitli iktisadi, kültürel, siyasi, tarihi ve medeniyet kutuplarına yönelik bir bakış olacaktır. Emir Abdullahyan şöyle ekledi. Bugün iktisadi alanlarda göz kamaştıran bir Çin'den söz ediyoruz. Oysa Amerika 100 milyarlarca dolarlık bütçe açığı ile karşı karşıya olan bir ülkedir. Bugün Çin devleti 2020 yılında dünyanın en büyük iktisadi kutuplarından biridir ve sürekli gelişmektedir.
Dilat gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Avrupa ülkelerinin Viyana zirvesine aktif bir şekilde katılması gerektiğini vurgulaması, koronavirüs pandemisinin dünya genelinde can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Suriye'nin Amerika'nın insan hakları raporuna tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Şam yönetimi Amerika'nın dünyada insan hakları durumuyla ilgili yayınladığı yıllık raporunun yalanlar ve terör örgütlerine dayandırılan iddialarla dolu olduğunu duyurdu. Rasha El-Yawm'un bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride Amerika'nın söz konusu raporda Washington'un dış siyasetinde insan haklarının öncelikli olduğu yönündeki iddiasının riyakarlık ve yalancılığın açık göstergesi olduğu, zira bu raporda Amerika'nın dünya çapında insan haklarını ihlal etme yönündeki suçlarına değinilmediği vurgulandı. Bildiride Amerika'nın Şom raporunda teröristlerin Suriye halkına dayattığı acılar ve Suriye'nin zengin kaynaklarının Amerika tarafından açıkça talan edilmesine yer verilmediği kaydedildi.
Hemşehri gazetesinde İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebul Fazl Amoy'nin İran'ın nükleer faaliyetlerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebul Fazl Amoy, Amerika yaptırımları tamamen kaldırılmadan ve bu da İran tarafından sınandıktan sonra doğruluğu onaylanmadan İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmeyeceğini, Amerika'da nükleer anlaşmanın taraflarının müzakerelerine katılamayacağını belirtti. İslami Şura Meclisi Genel Kurulu oturumunun kulisinde Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Bercam nükleer anlaşması ile ilgili oturumu hakkında açıklama yapan sözcü Amoy şöyle dedi. Oturumda salı günü Viyana'da düzenlenmesi planlanan oturumda da Amerika ile İran İslam Cumhuriyeti arasında hiçbir türlü doğrudan veya dolaylı müzakere yapılmayacağı vurgulandı. Sözcü Amoy, İran İslam Cumhuriyeti hali hazırda Amerika'yı Bercam nükleer anlaşması Anlaşması'nın bir üyesi olarak tanımadığını, zira bu ülke anlaşmadan çekildiğini ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 10. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Kafkasya Boru Hattı ve Amerika ve Avrupa'nın bu enerji hattına yaklaşımını ele alacağız.
Enerji piyasalarının en önemli özelliklerinden biri de arz ve talep eden ülkeler arasındaki coğrafi mesafedir. Bu özellik ise doğal olarak enerji aktarımı ve enerji güvenliği ile bağdaşmaktadır. Kafkasya bölgesi de enerji kaynaklarının dağıtımı ve özel coğrafi konumundan ötürü tüm bileşenleri içermektedir. Bu bölgede Azerbaycan Cumhuriyeti, ham petrol ve doğal gaz kaynakları açısından Kafkasya bölgesinde tek enerji sahibi ülke sayılıyor. Buna karşın Ermenistan ve Gürcistan enerji kaynaklarından yoksun olan ülkeler olarak sırf enerji tüketicisi ülkeler olarak tanınmaktadır.
Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti başta olmak üzere Ermenistan ve Gürcistan'da Asya-Avrupa bağlantı köprüsü sayılan Kafkasya bölgesinde büyük bir enerji aktarımı kapasitesine sahipler. Ancak ağır siyasi ihtilaflar ve jeopolitik sakıncalardan dolayı özellikle de Karabağ Anlaşması hususundaki anlaşmazlıklar pratikte Ermenistan'ın Kafkasya bölgesindeki enerji aktarım halkasının dışında kalmasına ve Sırp Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan'ın Türkiye ve Avrupa'ya giden enerji hatları üzerinde yer almasına neden olmuştur.
Daha geniş çaplı bir bakış çerçevesinde Ermenistan'ın İran'a ve Rusya'ya paralel olarak Orta Asya, Hazar ve Kafkasya enerji hatları haritasından silinmesi ve göz ardı edilmesi Amerika'nın boru hatları siyasetleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Batı dünyası özellikle de Amerika son 20 yılda boru hattı siyasetini geniş çaplı bir şekilde izlemeye çalışmıştır. Bu siyaset çerçevesinde Amerika rakip ülkeler sayılan İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Çin'i TAPI ve TANAP gibi enerji aktarım hatlarından devre dışı bırakmak istiyor.
İranlı araştırmacı Dr. Veli Kuzeger Kaleci bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin TAPI ve TANAP projelerini siyasi desteklemesi nedeni ise aşikardır. Washington bu iki enerji projesini uygulanmasını, Rusya'nın enerji hatlarından silinmesi veya en azından bu ülkenin Avrupa Birliği enerjisinin karşılanmasındaki rolünün azalması olarak görüyor. Bu da Rusya siyasetlerine karşı özellikle de NATO'nun doğuya doğru yayılması ve Ukrayna krizi ve Kırım Yarımadası krizinde Avrupa'nın elini daha da açık olacağı anlamına geliyor.
Aslında Amerika'nın boru hattı politikası 1990'lı yıllarda Doğu-Batı yönüne, yani Orta Asya, Hazar ve Kafkasya eksenine odaklıydı. Bu politikaya esasen Washington ekonomik ve güvenlik açıdan bile uygun olmayan projeler Amerika tarafından destekleniyordu. Böylece rakiplerine enerji boru hatlarından mahrum bırakmaya çalışıyordu. Bu projeler arasında Trans-Hazar boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve de Büyük Nabokko boru hattı projesidir. Amerika bu projeleri siyasi, ekonomik ve güvenlik olarak desteklemeye çalıştı.
Tabii Amerika'nın boru hatları politikası son 10 yılda daha çeşitli alanlarda izlenmeye başlandı. Bu da Amerika'nın kuzey-güney yönünde odaklanmasına yol açtı. Bu çerçevede Orta Asya, Afganistan, Pakistan ve Hindistan istikametindeki projeler göz önüne alındı. Amerika'nın tabi boru hattını, yeni İpek Yolu stratejisi ve de Büyük Orta Asya gibi mega projeler dahilinde desteklemesi, Amerika'nın Orta Asya ve Güney Asya'nın Afganistan ekseninde ekonomik olarak yakınlaşmaya çalıştığını ve kendine özel jeopolitik birlik oluşturmak istediğini açıkça göster önüne seriyor.
Aslında Avrupalılar da enerji aktarımı alanında benzer bir siyaset izlemeye başlamışlardır. Kısacası InnoGate olarak bilinen Avrupa'ya doğalgaz ve petrolün uluslararası transiti politikası bu siyasetin bel kemiğini oluşturuyor. 1995 yılında InnoGate politikası Avrupa Birliği, Türkiye Karadeniz kıyısı ve Rusya hariç Hazar Denizi kıyı ülkeleri ve de Baltik çevresi ülkelerinin enerji aktarımı alanındaki girişimleri kapsıyordu. Bu siyaset çerçevesinde Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bakü, Tiflis, Erzurum, Nabokko boru hattı ve Türkmenistan'dan ve Kazakistan'dan Hazar Denizi tabanından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne doğal gaz taşıyacak boru hatlarına odaklanıldı.
Bahsedilen örnekler Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye olmak üzere 3 ülkenin Kafkasya bölgesi enerji hatlarında varlığını gösteriyor. Buna karşın İran, Rusya ve Ermenistan olmak üzere 3 ülkenin de bu projelerde hep göz ardı edildiğini gösteriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti, Şah Deniz sahasının doğal gaz kaynaklarını Türkiye ve Yunanistan üzerinden Bulgaristan ve İtalya gibi ülkelere aktaran Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TAP ve TANAP boru hatlarının yapımı bölgedeki en yeni ve en önemli enerji transfer projelerinden sayılırlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Şah Deniz sahasının doğalgazını Avrupa'ya taşıması beklenen uzun güzergah aslında 3 ayrı boru hattından oluşuyor. Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı veya Güney Kafkasya boru hattı bunlardan biridir. Ayrıca TANAP ve TAP boru hatlarına da bu büyük projeyi eklememiz gerekiyor. Tahminlere göre bu enerji aktarım boru hatları birbirine bağlanacaktır. Her birine ayrı ayrı bakmak istiyoruz. Önce Bakü'deki enerji kaynaklarını Tiflis ve Erzurum'a bağlayan hat olan Güney Kafkasya boru hattının özelliklerini anlatalım.
Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı olarak da bilinen Güney Kafkasya boru hattı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'nün güneyindeki Sengeçal doğal gaz terminalinden 692 kilometre uzunluğunda olan bir boru hattı olarak başlayıp Gürcistan'ın Tiflis kentinden geçerek Erzurum'a ulaşıyor. Güney Kafkasya boru hattı Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına paralel ilerlemektedir. Boru hattının kapasitesi yıllık olarak 2 milyar fit küptür. Bu kapasitenin günlük olarak yaklaşık 1,5 milyon metreküpün üzerine çıkarılması bekleniyor. Bu doğalgaz boru hattı Gürcistan-Türkiye sınırındaki Trans-Anadolu boru hattı, TANAP hattı ve Trans-Adriyatik boru hattına bağlanacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde petrol alanında bir tür gölge hükümet olan British Petroleum şirketi bu hatların birbirine bağlanmasında rol oynamaktadır.
1850 kilometre uzunluğundaki Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı, Erzurum'da Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattına bağlanarak Türkiye'nin 21 ilinden geçerek Yunanistan'a uzanıyor. TANAP'ın planı ilk kez 7 Kasım'da Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu'nun İstanbul'da düzenlenen 3. toplantısında sunuldu. Ardından 7 Aralık'ta dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında TANAP boru hattının İnşası için bir anlaşma imzalandı. Son olarak Mart ayında Erdoğan, Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Margvelashvili doğudaki Kars kentindeki TANAP boru hattının yapımı açılışı törenine katıldı.
TANAP boru hattı Türkiye'deki güzergahının sonunda Trans-Adriyatik boru hattı yani TAP boru hattına bağlanıyor. Adriyatik doğalgaz boru hattı Türkiye-Yunanistan sınırından 800 kilometre uzunluğunda olup Arnavutluk'u geçip Adriyatik denizini de geride bırakarak İtalya'nın güney kıyılarına ulaşıyor. Bu arada ta boru hattının 550 kilometresi Yunanistan'dan, 215 kilometresi Arnavutluk'tan ve 8 kilometresi İtalya'dan geçmektedir. TAP boru hattının maksimum doğal gaz aktarım kapasitesi 20 milyar metreküp olacağı belirtilmiştir.
Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya Şubat ayında Atina'da TAP hattının inşası için bir anlaşma imzaladılar. Bu nedenle Kafkasya'nın 3 boru hattı olan Güney Kafkasya, TANAP ve TAP'ın bağlanması ile Azerbaycan Cumhuriyeti Şah Deniz sahasının doğal gaz kaynaklarını Güney Avrupa'ya taşıyan genel bir hat oluşturulacaktır. Ancak bu doğal gaz sahasının yeterli rezervi olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle Avrupa'nın ihtiyacı olduğu doğal gazı ve temin etmek için diğer boru hatlarına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Zereh Fırkateyni, İranlı uzmanların iradelerinin simgesi.
Değerli dinleyiciler, İslami İran Deniz Kuvvetleri'nin son yıllarda ihtiyacı olan savaş gemileri ve diğer askeri teçhizat alanlarında kendine yeter hale gelmek üzere attığı büyük adımlardan biriyle daha sizlerle birlikteyiz.
Bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
İslami İran Deniz Kuvvetleri'nin en yeni kazanımlarından biri Peykan Fırkateyni kategorisinde yer alan Zere adlı füze atar fırkateynidir. Zere fırkateyni geçen Ocak ayında Deniz Kuvvetleri günü dolayısıyla düzenlenen askeri deniz tatbikatı sırasında Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri, İslami İran Ordusu Başkomutanı General Seyyid Abdurrahim Musevi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzati ve diğer bazı üst düzey komutanların katılımıyla düzenlenen törende Konarek Limanı'nda Güney Donanması 3. Bölge Komutanlığı'nın envanterine katıldı.
Bundan önce de Peykan Fırkateyni kategorisinde yer alan ve Deniz Kuvvetleri'nin seçkin uzmanları tarafından tasarım ve yapımı gerçekleştirilen Peykan, Coşan, Derafş ve Siper Fırkateynleri Hazar Denizi'nde Kuzey Donanması'nın envanterine katılmıştı. Zereh Füze Atar Fırkateyni ise İran Silahlı Kuvvetleri'nin Güney Donanması'na katılan Peykan Fırkateyni kategorisinde ilk fırkateyn sayılıyor.
Peykan Fırkateynleri İslam İnkılabı'ndan önce Fransa'dan satın alınan La Combatente adlı savaş gemisi örnek alınarak tasarım ve yapımı gerçekleştirilen ve İran donanmasına katılan fırkateynlerdir. Gerçi yeni fırkateynlerin yabancı örneğindeki silahları ve toplarından başka tamamen yerli olan yeni silahlarla donatıldığı ve yapımında en yeni teknolojilerden yararlanıldığı da belirtilmelidir. Bundan önce La Combatente adlı savaş gemisi ailesinden 12 adet gemi İran donanmasının hizmetine girmişti. Peykan Fırkateyni ise dayatılan 8 yıllık savaş sırasında ve 1980'in sonlarına doğru Amerikan donanmasıyla girdikleri savaşta battı. Coşan Fırkateyni de yine Amerikan donanmasıyla 1988'in başlarında girdiği savaşta battı.
2003 yılında ise La Combatente savaş gemisi örnek alınarak tasarım ve yapımı gerçekleştirilen ilk fırkateyn, kutsal savunma yıllarında adı ebedileşen Peykan Fırkateyni'nin adı ile adlandırıldı ve Enzeli Limanı'nda Kuzey Donanması 4. Bölge Komutanlığı'na teslim edildi. Şimdi ise Zereh Fırkateyni Güney Donanması'na katılarak ülkenin kara sularını koruma alanında deniz kuvvetlerinin manevra gücünü ve hızını geliştirdiği belirtiliyor.
Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti'nin 2700 kilometre uzunluğunda deniz sınırları, güneyde yeni operasyon bölgelerinin kurulmasını ve zamanla eski savaş gemileri yerini tamamen yerli imkanlarla ve daha gelişmiş teknolojilerle yapılan yeni savaş gemilerine bırakmaları ve bunun için Peykan kategorisinde daha fazla sayıda fırkateyn imal edilmesinin zaruretini ortaya koyuyor. Kuşkusuz yeni savaş gemileri daha geniş kabiliyetleriyle ülkenin kara sularını daha sıkı bir şekilde koruyacak ve deniz kuvvetlerine uluslararası açık denizlere daha çok sayıda deniz görev grubu gönderme imkanı sağlayacaktır.
Deniz kuvvetlerinin askeri sanayinin seçkin uzmanları tarafından tasarlanan ve yapımı gerçekleştirilen Zereh Fırkateyni, 47 metre uzunluğunda, 7,1 metre eninde ve 15 metre yüksekliğindedir. Zereh Fırkateyni gibi Peykan kategorisinde yer alan savaş gemileri 31 mürettebatı ile 275 ila 300 ton yük taşıyabilir. Bu gemilerin motoru 3500 beygir gücüyle saatte 35 deniz mili yani yaklaşık 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yine bu gemilerde 4 adet 140 kW gücünde elektromotor geminin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor.
Pelikan kategorisinde yer alan savaş gemileri İranlı uzmanların bir dizi bilimsel ve teknolojik araştırmaların sonuçları kullanılarak ve çeşitli teçhizatı gemide uygun yerlere yerleştirilerek ve yine diğer ilgili etkenler gözetilerek yapımı gerçekleştirilmiş ve buna göre de dalgalı denizlerde rahatlıkla görev yapabilecek yeteneğe kavuşturulmuştur. Bu gemiler 200 ile 320 kilometrelik yakın sularda görev yapabiliyor. Fırkateynin güvertesine yerleştirilen Fecr 27 adlı 76 milimetrelik top dakikada 120 mermilik ateş gücüyle 12 ile 17 kilometre menziliyle deniz yüzeyindeki hedefleri ve 7 kilometre mesafedeki uçan nesneleri hedef alabiliyor.
Fetih 40 adlı 40 milimetrelik top da dakikada 300 mermilik ateş gücüyle uçan nesnelere karşı 4 kilometre ve denizdeki ve karalardaki hedeflere karşı da 6 kilometre etkili menzili ve yine 12 kilometrelik nihai menzili ile zereh fırkateyninin arka kısmında yer alan ve çeşitli hedefleri vurabilen bir başka etkili silahıdır. Bundan başka zereh fırkateyni 120 kilometre menzili olan Nur kruz füzesinden 300 kilometre menzili olan Kadir kruz füzelerine kadar çeşitli füzeleri ateşleyen ve geminin ortasına yerleştirilen iki füze rampası ile donatılmıştır. Kadir kruz füzesi radarlara yakalanmayan ve elektronik savaşta etkili olan ve ileri teknoloji navigasyon sistemiyle donatılan ve 175 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyan bir füzedir.
Tüm bu özelliklerin yanında zereh füze atar fırkateynine bundan önceki Pelikan kategorisinde yer alan fırkateynlere kıyasla daha ileri teknoloji iletişim sistemleri ve elektronik savaşlarda kullanılan gelişmiş cihazlarla donatılan bir fırkateynidir. Bundan önce Sina projesi çerçevesinde Kuzey Donanması için tasarlanan ve imal edilen 4 adet fırkateynin sistemlerini geliştirme ve güncelleştirme çalışması zereh fırkateyninde devam ettiği ve yakın gelecekte bu kategoride yeni fırkateynlerin de Güney Donanması için imal edileceği belirtiliyor. Buna göre Pelikan kategorisinde yer alan ve Sina projesi çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen yeni fırkateynlerin daha da gelişmiş imkanlara kavuşacağı ve pratikte bu kategorilerin 3. versiyonu olacağı anlaşılıyor.
Zereh füze atar fırkateyni önceki örneklerine kıyasla daha gelişmiş ileri teknolojilerden yararlanıyor. Yine bu fırkateynin yapımında kullanılan teçhizat ve sistemlerin yerel hale getirildiği veya güncelleştirildiği anlaşılıyor. Örneğin zereh füze atar fırkateynin Kuzey Donanması'na katılan önceki 4 fırkateynlere kıyasla tamamen yerli ürün olan ve yeni kuşak sayılan güvenli iletişim sistemleriyle donatıldı ve ister sesli iletişim, İster bilgi alışverişi olsun, tüm frekanslarda ve dalgalarda iletişimini tamamen kodlanmış, şifreli biçimde gönderiliyor ve alıyor.
Thank you. Zerif Füzeatar Fırkateyni'nin iletişim sistemi gayet güvenli bir şekilde karada, havada, denizde ve deniz altındaki birliklerle hatta elektronik savaş şartlarında irtibat kurabiliyor. Zerif Füzeatar Fırkateyni Kuzey Donanması'na katılan örneklerine kıyasla daha güçlü bir motordan yararlanıyor ve radar sistemleri ve elektronik teçhizatının daha iyi ve güncelleştirildiği anlaşılıyor. Zerif Füzeatar Fırkateyni keşif operasyonlarının yanı sıra düşman gemileriyle sıcak temasa geçme yeteneğine de sahiptir ve denizde eş zamanlı olarak 40 kadar nesneyi rasat ederek 4 hedefle eş zamanlı sıcak temasa geçebiliyor.
Zerif Füzeatar Fırkateyni'nin silahlarının kontrol eden sistem tamamen yerli bir sistemdir ve elektronik savaşta yüksek kapasitesi söz konusudur. Geminin Samen adlı ateş kontrol sistemi eş zamanlı hem denizdeki ve hem havadaki düşman nesnelerini eş zamanlı rasat edebiliyor. Geminin elektronik savaş kabiliyetini arttırmak üzere kullanılan 9 farklı teknik, uçan nesnelere karşı yeteneğini kat kat arttırdığı ve yeni mürettebata sanal hedeflerin üzerinde tatbikat yapma imkanı sağladığı belirtiliyor.
Sina projesi çerçevesinde üretilen ve Pekan Fırkateyni kategorisinde yer alan Zerif Füzeatar Fırkateyni gibi savaş gemilerinde kullanılan 100'ü aşkın sistemin 65 kadarı geminin esas sistemleri sayılırken, bu sistemlerin ülkenin savunma sanayinin yerli hale getirdikleri teknolojilerin ürünü olduğu anlaşılıyor. Bu sistemlere elektronik bakım ve gözetim sistemleri, elektronik savaş sistemleri, anti-elektronik savaş sistemleri, elektrooptik ve kızılötesi tarama sistemleri, gece görüş sistemleri, yüzey radarları, güvenli iletişim sistemleri, ateş kontrol sistemleri, düşmanı kandırmaya yarayan sanal hedef sistemleri, navigasyon sistemleri, meteoroloji ve diğer birçok sistemleri örnek vermek mümkün.
Değerli dinleyiciler, İranlı uzmanların iradelerinin simgesi olan Zerif Fırkateyni hakkında hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, insanın Allah ile birlikte olursa Yüce Allah'ın da onun düşmanına hiç beklemediği bir yerden darbe indireceğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Dikkat edersek iyi olacak ilk ders, tağut rejiminin beklemediği bir yerden darbe almasıdır. Nitekim Allah Kur'an'da Yahudi Beni Nezir hakkında فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُ buyuruyor. Allah-u Teala onların beklemediği bir taraftan onlara saldırdı. Hava kuvvetleri bağlı olan o tür komutanlarla bu güçlerin her zaman içinde olduğu özel şartlarda, yani Amerikalılara ve Amerikalı müdürlere ve Amerikan okullara ve benzerlerine yoğun bağlılıkları ve bağlantıları aniden en hassas zamanda inkılabın yararına meydana iniyor ki, ilki 19 Behman günü geldi. İmam ile görüştüler ve biat ettiler. Sonra da kendilerine saldıran ordunun diğer bölümüne karşı direndiler ve o günlerde tuhaf olaylar ki bilmiyorum bu konuların detayları bir yerde bu güçlerin kendisi için kayıt altına alınmış mı alınmamış mı ki Tahran üstünde ne olaylar yaşandı ve bunlara yapılan saldırı ve halkın bunları savunması kayıt olması gerekir. Bu Allah-u Teala'nın düşmanın beklemediği bir yerden darbe vuracağı konusudur. Bu olayın bir tarafıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktardığımız kalıcı ıtırı dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.